Ayrım 2.
Bilimsel bir konu üzerinde kütüphanedeki yazılı bir el kaynaklardan araştırma yapmak. Bir müzik aletiyle çalacağı eserin notalarını yazılı kaynaklardan bulup ezberlemek, bir el yazıyı bilen görme özürlü bir kişi için ne kadar mutluluk verici bir olaydır. Ülkemizde bir an önce Braille yazı ile ilgili okur yazar insan sayısını artırıcı bir seferberlik başlatılmalıdır. Bu kampanya hem Braille yazı öğretimini hem de Braille yazıyla yazılmış kitapların ve diğer yayınların hızlı bir şekilde artırılmasını kapsamalıdır. Mevcut matbaa ve kütüphaneler desteklenip geliştirilmeli ve ihtiyaca uygun kapasitede yenileri açılmalıdır. Bir gazeteyi, bir kitabı insanın kendisinin okuması, o insanı daha çok mutlu eder. Dinlemek ile okumak birbirinden çok farklıdır. Okurken her sözcüğü, her cümleyi üzerinde durarak değerlendirmek mümkünken, dinleme sırasında böyle bir şey mümkün değildir. Okurken bir konuyu kavramak, dinlerken kavramaktan daha kolaydır. Kasetlere kaydedilmiş kitapları dinlemek, yazıyı bilmeyenler için veya aranan materyallerin yazılı olarak bulunamadığı durumlarda bir zorunluluk olarak kabul edilebilir. Yoksa birinci derecede tercih edilen bir öğrenme ve bilgi alma yöntemi değildir. Eğer sesli materyaller yazılı materyallerden daha etkin olmuş olsaydı, gören insanlar da okullarda, kütüphanelerde ve evlerde yazılı kitapları, gazeteleri değil, kasetleri tercih ederlerdi. Braille yazıyı okurken insan kendisini bir konser salonundaymış gibi hisseder. Kağıt üzerindeki ve parmaklarının altındaki harfler ve sözcükler bir orkestranın enstrümanları gibidir. Diğer bazı ülkelerde de görme özürlüler arasında Braille yazıyı bilenlerin oranının düşmesi problemiyle karşılaşılmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaktadır. 1963'te ABD'deki okullarda kayıtlı görme özürlü öğrenci sayısı 17.330 iken Braille yazıyı bilenlerin oranı %57'dir. 1995'te ise öğrenci sayısı 53.730'a yükselirken Braille yazıyı bilenlerin oranı %10'a düşmüştür. Bunun başlıca iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi, öğrencilerin körler okullarından daha çok normal okullara devam etmesi ve bu okullarda Braille yazıyı bilen öğretmenlerin yeteri kadar bulunmaması. İkincisi ise, teknolojide meydana gelen yenilikler sonucu sesli materyallerden yararlanma olanaklarının artması, kaset, CD-ROM, okuma makineleri gibi araçların yaygın olarak kullanılması sayılabilir. Görme özürlü çocukların körler okulları yerine normal okullara gönderilmesi tamamen iyi niyetli amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu amaçlar arasında çocukların ailelerinden uzaklaştırılmaması, normal okullarda gören akranlarıyla birlikte okumaları, toplumla kaynaşmaları, toplumdaki yanlış önyargıların değiştirilmesi gibi niyetler yer almaktadır. Görme özürlü bir çocuğun hangi eğitim ortamında yetişmesinden daha çok, o eğitim ortamında başarılı olabilmesi için kendisine hangi olanakların sağlandığı önemlidir. Görme özürlülerin eğitiminde başarının gerçek anahtarı, öğretmenlerin, ailelerin, gönüllü sivil toplum örgütlerinin, toplumun ve devletin kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme anlayışıyla el birliği içinde çalışmasında yatmaktadır. Halil Köseler. Açılış konuşması. Dr. Herman A. A. Gresnicht. Sayın dinleyicilerim, Türkiye'deki görme engellilerin eğitimi konusunda Uluslararası Kongre'nin bu açılış oturumunda sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Adım Herman Gresnicht, Hollandalıyım. 1992 yılından beri Görme Engelliler Eğitimi Uluslararası Konseyi'nin International Council for the Education of the Visually Impaired People Avrupa Başkanıyım. Bu kuruluş, görme engelli çocuklarla gençlerin eğitim ve rehabilitasyonu ile uğraşan meslek mensuplarından, öğretmenlerden ve başka kişilerden oluşan dünya çapında bir örgüttür. Örgütümüzün amacı bu konularla ilgili bilgi ve know-how dağılımına hizmet etmektir. Bu amacımızı örneğin görme engellilerin eğitim ve rehabilitasyonu ile ilgili çeşitli konularda kongreler, seminerler, işlik çalışmaları, workshops düzenleyerek veya başka kuruluşlarca düzenlenenlere katkıda bulunarak gerçekleştirmekteyiz. Örnek olarak 1995 yılında gerçekleştirilen Budapeşte Kongresi'ni ve Yeni Yüzyıl için Vizyonlar ve Stratejiler başlığı altında 2000 yılında Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak olan kongreyi gösterebilirim. Tüm Avrupa'daki görme engellilerin örgütü olan Avrupa Körler Birliği'nin 1996 yılı Kasım'ında Sicilya'da toplanan genel kurulunda Türk delegasyonu ile tanıştım. Benden görme engellilerin eğitimi konusunda Türkiye'de bir kongre düzenleyerek kendilerini desteklememi istediler. Bu amaçla 1997'nin Mart ayında Türkiye'ye gelerek Ankara'yı ve İstanbul'u ziyaret ettim. Bu sırada bana birkaç görme engelliler okulunu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı, ayrıca Gazi Üniversitesi'nin Özel Eğitim Fakültesini ziyaret ederek ilgililerle tanışıp görüşme fırsatları sağlandı. Türkiye'de kalışımın sonuna doğru yapılacak kongre için el birliği ile bir program taslağı hazırladık. Bu kongrede görme engelliler eğitiminin çeşitli evreleri hakkında konferans vermek üzere Avrupa ülkelerinden bazı meslektaşlarımı ve uzmanları çağırma görevini üstlendim. Görme engellilerin eğitimi Uluslararası Konseyi'nin az önce açıkladığım amacına uygun düşen bir görevdi bu. Kongrenin başta gelen amacı derinliğine bir analiz yapmaktan daha çok görme engellilerin eğitim ve rehabilitasyonu konusunun en önemli yanlarını ana çizgileriyle ele alarak genel bilgi vermektir. Bu kongrenin görme engellilerin eğitiminin ve rehabilitasyonunun belirli yanlarını daha derinliğine ele alacak seminerler ve veya işlik çalışmaları biçiminde sürdürülmesi mümkün olabilir. Örneğin, erken müdahale, görme azlığı, çok özürlülük ve daha başka konular üzerinde durulabilir. Umuyorum ki bu kongre günleri sırasında dinleyiciler ile konuşmacılar arasında hararetli bir tartışma yer alacaktır. Lütfen soru sormaktan kaçınmayınız. Ayrıca bu kongre çalışmalarının sonucu olarak gelecek yıllar için bir eylem planı ortaya konulacağını, görme engellilerin eğitimiyle ilgilenen ve farklı sorumlulukları olan herkesin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, çeşitli fakültelerin, okulların, ana babaların, hizmetlerden yararlanacak olanların böyle bir planı destekleyeceğini de umuyorum. Esinlendirici bir kongre dilerim. Görme engelliler eğitiminin değişen dünyası. Paul Enels, Eğitim ve İstihdam Müdürü, Royal National Institute for the Blind, UK. Sayın dinleyiciler, geçen yaz her kıtadan gelen 600'den çok kişi görme engellilerin eğitimi konusunda uluslararası kongrede bulunmak üzere Brezilya'da buluştular. Bu toplantı katılanların dünyanın dört bucağından getirdikleri düşüncelerin paylaşılması için az bulunur bir fırsattı. Bazı ülkelerde görme engelli çocukların çoğu hala eğitimden yoksun bulunuyor. Birçok ülkede öğretmenler var olan eğitim olanaklarını olabildiğince daha çok çocuğu kapsamına almak için nasıl genişletebilecekleri sorusuna yanıt arıyorlar. Bir takım ülkelerde ise görme engellilerin eğitimi alanında 200 yıldan beri süregelen yerleşmiş ve gelenekselleşmiş bir eğitim sistemi var. Brezilya'daki kongrede görme engellilerin eğitimini çocukların değişen gereksinimlerine ve bilgisayar çağının yeni istemlerine nasıl uyarlayabileceğimiz konusunda karşılaştığımız güçlükleri tartıştık. Farklılıklara karşın yine de birçok ortak yanlarımız olduğunu gördük ve değişik görüşlerden hepimiz çok şey öğrendik. Bu toplantıda da aynı havanın egemen olacağını umuyorum. Biz konuklarınıza gelince, sizlerin Türkiye'de karşı karşıya bulunduğunuz sorunlara ve güçlüklere nasıl yaklaştığınızı görmekten öğreneceğimiz çok şey var. Başka ülkelerde edinilen deneyimleri, üretilen düşünceleri duymaktan siz ev sahiplerimizin yarar sağlayacağını umuyoruz. Bizler sadece kendi düşüncelerimizi ortaya koymaya çalışacağız. Türkiye'de ne yapmak gerektiği konusunda düşünceler üretecek olanlar burada yaşayan sizlersiniz. Bizim verebileceğimiz en önemli mesaj belki de şudur. Biliniz ki yalnız değilsiniz. Biz de Avrupa'nın her yanında yaşamlarında başarılı olmaları için çocuklarımızı nasıl eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerektiği konusunda karşılaştığımız türlü güçlüklerle güreşiyoruz. Sizin savaşımınız bizim de savaşımızdır. Dünyanın değişik yerlerindeki birçok ülkede görme engelli çocuklara sağlanan eğitim olanağını iyileştirme yolunda çaba gösteren meslektaşlarla çalışma fırsatı buldum. Bu konuşmamda her ülkeyi ilgilendiren bazı ortak değişim temalarını bir araya getirmeye çalışacağım. Çocukların kendilerinde değişiklik olmaktadır. Sağlık hizmetlerimiz geliştikçe eskiden çok görülen körlük nedenlerinden bazıları daha az görülür olmakta, Bir yandan da yeni körlük nedenleri ortaya çıkmaktadır. Avrupa'daki ülkelerin çoğunda tam kör olan çocukların sayısı giderek azalmaktadır. Geçmiş yıllarda birçok çocuğun kör olmasının nedeni erken doğdukları için küveze konulup oksijen verilmesiydi. Şimdi erken doğan bebeklerin bakımı için daha iyi teknikler kullanılmaktadır. Küçük çocuklardaki kataraktın tedavisi geliştikçe az görmeye yol açan nedenlerden bazıları ortadan kalkmaktadır. Aşılama programları yaygınlaştıkça kızamık ve kızamıkçık hastalıkları yüzünden meydana gelen görme sakatlıklarında da azalma görülmektedir. Öte yandan Avrupa ülkelerinin hepsinde çok özürlü çocukların sayısının arttığına tanık oluyoruz. Eskiden bu çocukların birçoğu çoktan ölmüş bulunurlardı. Şimdilerde tıpsal tedavi sayesinde bu çocuklar yaşamakta ve bu yüzden eğitim hizmetlerimiz çözümü gereken yeni sorunlarla karşılaşmaktadır. Toplumumuzda yeni yeni hastalıklar ortaya çıktıkça eğitim ve öğretim sistemimizi yeni gereksinmelere uyarlamaya her an hazır bulunmalıyız. Bilmiyorum sizin ülkenizde de uyuşturucu alan ana babalardan olma özürlü çocuklar görülmeye başladı mı? Bu gibi çocuklardan bazılarında görme sakatlığının yanında başka ek sakatlıklar da bulunabilir. Çocuklardaki bu değişimin eğitim hizmetlerimiz üzerinde çok önemli etkileri olabilir. 20 yıl önce çalıştığım okuldaki çocukların yarısından çoğu tam kördü. Bu çocuklar zekiydiler. İyi bir öğretim ve destek görecek olurlarsa eğitimde çok başarılı sonuçlar alabiliyorlardı. O sıralarda okulumuzda görme sakatlığına ek olarak başka özürleri de olan çocuklarla çalışmaya henüz başlanmıştı ve öğrenciler arasına çok özürlü, görme engelli çocukların katılmasının okul içindeki kültürü nasıl değiştirebileceğini öğreniyorduk. O günlerde öğretmenlerin çoğu tam kör öğrencilerle çalışmanın daha rahat olduğu düşüncesiydi. Braille yazısını biliyorduk. Bağımsız hareket becerileri hakkında da bilgimiz vardı. Bize göre işimiz öğrencilerimizin görme yokluğunu başka yollardan ödünlemelerine yardım etmekti. Çocukların bazıları biraz görüyordu ama biz az gören çocuklarla çalışmak üzere yetiştirildiğimiz için çoğu zaman onların biraz gördüklerini bilmezden gelmek kolayımıza gidiyordu. Ek sakatlıkları da olan çocukları desteklemek için öğretim programımızda ve öğretim yöntemimizde ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiği üzerinde durmamayı tercih ediyorduk. Eskiden çalıştığım bu okuldan ayrıldıktan sonra da oradaki durumla ilgilenmeyi sürdürdüm. O okulu bugün ziyaret edecek olursanız hemen hemen hiç tam kör öğrenci bulunmadığını göreceksiniz. Şimdilerde tam kör olarak doğup da körlüğe ek başka sakatlıkları bulunmayan çocuklar pek az. Ek sakatlığı olmayan kör çocukların çoğu artık normal okullara devam ediyor. Körler okuluna gidenler ise normal okulda başarılı olamayacak durumda bulunanlardır. Şimdi eski körler okulumda bulunan görme engelli çocukların bir kısmı konuşmayı öğrenememiş. Bazıları ağır işitme kaybına uğramış. Kimilerinin de karmaşık tıpsal sorunları var. O okulda şimdi tamamıyla değişik dallarda uzmanlaşmış yeni bir kadro iş başında. Akademik uzmanlar gitmiş, onların yerini terapistler, iletişim uzmanları, görme engellilerin eğitiminde teknolojinin nasıl kullanılacağını bilen insanlar almış. Bu değişim öyle kolay olmadı. Zeki, akademik kör çocuklara öğretmeye alışmışsanız tutum ve tarzınızı yeni duruma uyarlamanız çetin bir iş olabilir. Bazen klasik öğretim kadrosunun yerini alacak olan yeni bir kadroya gereksinim olmuyor değildi. Çocukların gereksinimleri değiştikçe okul kadrosunda ve eğitimde köklü değişiklikler de kaçınılmaz oldu. Avrupa'nın her yanında özel eğitim okullarında bu değişiklikler kendini göstermiştir. Değişime uğrayan en önemli alanlardan biri az görmeye ilişkin anlayışımız olmuştur. 20 yıl önce Braille yazısını gözüyle okuyacak kadar görebilen çocuklara Braille öğrettiğimizi anımsıyorum. Neden böyle yapıyorduk? Bize bu çocuklardan bazılarının ileride görmez olabilecekleri, bu olasılığa şimdiden hazırlanmalarının kendileri için yararlı olacağı söylenmişti. Ama asıl neden bu değildi. Biz Braille yazısını öğretmek için yetiştirilmiştik. Az gören çocuklara gözünü kullanarak okumayı nasıl öğreteceğimizi bilmiyorduk. İşte gerçek neden buydu. Günümüzde okunacak malzemeyi büyütme konusunda çok daha fazla şey biliyoruz. Az görenler için okumayı kolaylaştıran araçlarımız var. Yazıyı büyütmeye yarayan kameralara sahibiz. kontrast ve aydınlatma hakkında bilgimiz daha çok. İngiltere'de 20 bin görme engelli çocuğun yalnızca 850'si, %5'inden azı, Braille yazısını kullanıyor. Avrupa ve Asya ülkelerindeki gezilerim sırasında özel eğitim okullarında buna gereksinimi olmadığı halde Braille öğretilen çocuklara ve eğitsel nedenlerle değil de sadece sosyal nedenlerden dolayı bu okullarda bulunan çocuklara sık sık rastlıyorum. Teknoloji alanındaki değişikliklere gelince, yeni teknolojileri kullanmaya parasal gücü yeten ülkelerde bazı köklü değişiklikler görüyoruz. Bilgiye ulaşmanın yolları değişikliğe uğramış bulunuyor. Günümüzde bilgisayar sistemleri, görme engelli çocuklara, gören çocuklar kadar yazılı bilgiye ulaşma olanağı sunmaktadır. Geçmiş yıllarda bazı görme engelli çocukların özel eğitim okullarına gereksinim duymalarının başta gelen tek nedeni, bilgiye ulaşmakta karşılaştıkları güçlük ve olanaksızlıklardı. Bundan dolayı bazı ülkelerde teknoloji devrimi kaynaştırılmış eğitimi teşvik eden önemli bir etken olmuştur. Ne var ki teknoloji iyi bir öğretimin yerini tutamaz. Benim gözlemlerime göre en iyi öğretim insan sesiyle yapılan öğretimdir. Bilgisayarlarla öğretim değil. Öğrencilerine bilgisayar sağlamanın yeryüzündeki en önemli hedef olduğuna ve bilgisayarlar olmazsa çocuklara hiçbir şey öğretilemeyeceğine inanan bazı okulların kendilerini kaptırdıkları bilgisayar düşkünlüğünü esefle karşılıyorum. Her toplum giderek daha çok bilgisayara yönelik oluyor. Okullarımızın da bu gidişe ayak uydurmaları gerek. Madem ki gören çocukların çoğu bilgisayar kullanıyor, öyleyse görme engelli çocukların çoğu da kullanmalı. İletişim devrimi eninde sonunda hepimizi etkileyecek. Bu hafta sonunda İstanbul'a gidiyorum. Otelde yerimi internet yoluyla ayırttım. Önümüzdeki yıllarda giderek daha çoğumuz internete girme olanağına sahip olacak ve dünyanın en güçlü beyinlerine ulaşabilecek durumda bulunacak. Daha önce hiç karşılaşmadığım türden özürleri olan bir çocuğa öğretmenlik yapıyorsam, İngiltere'deki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya Türkiye'deki meslektaşlarımın böyle bir durum karşısında neler yaptıklarını ve bu durumla ilgili buluşlarını internetten öğrenebileceğim. Ne yazık ki internet çoğu kez pek değersiz ve sıradan amaçlar için kullanılıyor. Biz belki onu görme engelliler alanında çalışan uzmanlar arasında bir iletişim ağı kurmak için kullanabilir, böylece aramızdan birçok kişinin günlük çalışma yaşamındaki yalnızlığını giderebiliriz. İçinde yaşadığımız toplumda değişmektedir. Görme engelli çocukların ana babalarının beklentileri değişmiş bulunuyor. Avrupa'nın her yanında şimdi ana babalar çocuklarının eğitim olanaklarından tam olarak yararlanmasını ve eşit muamele görmesini bekliyorlar. İngiltere'de Eğitim Bakanımız David Blunkett tam kördür. İlkin bir özel eğitim okulunda öğrenim görmüş, fakat orada kendisinin istediği tarzda yetiştirilmediğini anlayınca memleketindeki yerel koleje yazılmış. Öğrenimini akşamları sürdürmüş ve sonunda kendine üniversitede bir yer sağlamış. Şimdi beni en çok memnun eden şey, insanların çoğu zaman onun kör olduğunu unutmalarıdır. Onu yaptıklarından ve söylediklerinden dolayı seviyor veya ondan nefret ediyorlar, körlüğünden dolayı değil. O birçok kişiye çarpıcı bir örnek oluyor. Tabii bu örnek bazıları için sorun da yaratabilir. Körlüğünüzü bir işi başaramamanın mazereti olarak kullanmak artık oldukça zor. İnsanlar şöyle diyeceklerdir: David Blunkett'e baksana, o nasıl başarmış? Sanırım bazı körler onun bu başarıya eriştiği günü lanetliyorlardır. Kör çocukların normal okullarda eğitilmesi düşüncesi de artık daha çok kabul edilir olmuştur. Kimileri ilke olarak tüm çocukların kendi çevrelerindeki normal okulda öğrenim görmesi gerektiğine inanıyor. Çocuğun kendi çevresindeki normal okula devam etmesinin bir insan hakkı olduğuna inananlar ile çocuğun bireysel durumunun onun bir özel eğitim okuluna gitmesini gerektirebileceğine inananlar arasında çetin bir tartışma süre gelmiştir. Artık ortalık yatışmış bulunuyor. Herkes yıllarca önce mümkün olmayacak kadar çok sayıda görme engelli çocuğun sağlanan destek sayesinde çevrelerindeki normal okula devam edebildiğini görüyor. Fakat kaynaştırılmış eğitimin ucuz bir seçenek olmadığını da anlamış bulunuyor. Aslında bir çocuğun tüm gereksinimlerini karşılayacak kadar destek sağlayacak olsa, kaynaştırılmış eğitimin maliyeti daha da yüksek olabilir. Yine de birçok çocuk için doğru olan yol kaynaştırılmış eğitimdir. Eğitim sistemimiz ağır derecede özürlü çocukları kabule giderek daha istekli oluyorsa da ben, Özel eğitim okullarının gelecek kuşaklar için de özürlülerin eğitiminde önemli rol oynayacağından eminim. Bu alanda üzerinde durulacak en önemli şey, özel eğitim okullarının sahip bulundukları özel bilgi ve deneyimlerin tüm eğitimci topluluğu tarafından paylaşılmasını sağlamaktır. Sizler Türkiye'de giderek artan sayıda görme engelli çocuklara eğitim olanakları sunma yolunda çaba gösterirken, dilerim nerede çalışırlarsa çalışsınlar, öğretmenlerin becerileriyle meslek sevgilerinden yararlanmayı ve tüm öğrencilerin yararı için özel eğitim okullarının normal okullarla yan yana çalışmasını sağlamayı başarırsınız. Ne var ki bazen normal okullardaki değişiklikler kaynaştırılmış eğitimin ideallerine ters düşebilir. İş başına gelen hükümetlerin çoğu ekonomilerinin büyümesi için eğitime öncelik tanımak gerektiğini anlamışlardır. Bu nedenle okullardan istedikleri şeyler giderek artmakta, öğretmenleri daha da çok çaba göstermeye zorlamakta ve çocuklardan daha çok şey öğrenmelerini istemektedirler. Öğretmenler ve okullar giderek daha yüksek verimlilik normlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Öğrencileriniz sınavlarda istenen sonuçları elde edemezlerse siz de okulunuzda başarısız sayılmaktasınız. Normal okullardan özürlü çocukları kabul etmelerini istemek için böyle bir çevre pek de ideal değildir. Görme engelli çocukları kabul edecek okulları ödüllendirmenin yeni yollarını bulmamız gerek. Yeterli destek sağlandığı takdirde bu çocuklardan çoğunun gören arkadaşlarının yanı sıra eşit koşullar altında yarışabileceğini daha da iyi anlatmalıyız. Bütün bu güçlüklere karşın daha yaygın kaynaştırmaya yönelik gidişin geri döndürülemez olduğuna inanıyorum. Her görme engelli çocuğun eğitilemediği ülkelerde eminim ki daha çok çocuğu eğitim kapsamına almanın en uygun yolu kaynaştırılmış eğitim sistemlerinin geliştirilmesidir. Eğitim olanaklarının tam olarak sağlanamadığı yoksul bölgelerdeki birçok aile, görme engelli çocuklarının bir özel eğitim okuluna devam etmek üzere aile yuvasından ayrılmasını istemeyecektir. Aile çocuğun yuvadan uzaklaşmasına razı olsa bile, öğrenimlerini tamamladıktan sonra köylerine geri dönmek o çocuklara güç gelecektir. Çocuğa uygun düşen az görme araçları ve uzman rehberliği sağlanırsa, bir de normal okulların özürlü öğrenci almaya karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardım edilirse, çok sayıda görme engelli çocuk çevrelerindeki bir normal okula girerek öğrenimini sürdürebilir. Zorunlu eğitim akımı artık durdurulamaz. Avrupa'nın her yanında çok özürlü çocukların çoğu okula gitme olanağının verilmesi uzun zaman almıştır. Günümüzde bile birçok ülkede çok özürlü çocuklar ya kendi evlerinde kalıyor ya da bakım evlerine kapatılıyor. Hem aileler için hem de o çocuklara okula gitme şerefini sunamayan toplumlar için ne kadar utanç verici bir durum. Çok özürlü çocukların birçoğu aynı zamanda görme engellidir. Bu gibi çocukların bir şeyler yaparak mutlu bir yaşam sürdürmeyi öğrenmelerinin nasıl sağlanacağı konusundaki bilgi ve beceriler son yıllarda büyük gelişme göstermiştir. Fakat bu çocukların gereksinimlerini karşılayacak hizmetlerin geliştirilmesi her ülkede eğitim hizmetlerine yeni yükler getirecektir. Görme engelli çocuklara sunduğumuz eğitimden nasıl bir sonuç alınması gerektiğine ilişkin beklentilerde de değişiklikler gözlemliyoruz. Çetin bir yarışmanın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Öğrenimlerini bitiren görme engelli çocukların başkalarıyla yarışma şansına sahip bulunmaları önemlidir. Bir zamanlar yalnızca belli bir takım işlerin görme engellilere uygun olduğu düşünülürdü. Çok yetenekli olsaydınız da üniversiteye kadar gelebilseydiniz, belki o zaman hukuk ya da felsefe öğrenimi yapabilirdiniz. Birçok görme engelli öğretmenlik mesleğini seçiyordu. Fakat çoğu kez onların yalnız öteki körlere öğretmenlik yapmalarına izin veriliyordu. Müzik ve fizyoterapi birçok köre iyi çalışma olanakları sağlıyordu. Bu sayılan alanlarda yetişmeyen veya iş bulamayanlar içinse telefon operatörlüğü ve el sanatları vardı. Bu mesleklerden bazıları hala körlere ekmek sağlıyor.